Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Konumuz İbn Haldun rahimehullah mukaddimesinde ikinci bölüm olarak demişti ki başlığı Bedevilerde ilkel toplumlarda ve kabilelerde toplumsal yaşam ve bu yaşayışta görülen haller hakkında. Konumuz yani Bedevi topluluk. Bedevi toplumun veyahut da ilkel toplumun yaşamı ve bu yaşayışta görülen haller demiş. Şimdi burada Bedevi derken tabi yani halk dilinde kullanıldığı gibi veyahut da yaygın manasıyla Bedevi'den ziyade ağır şartlar altında yaşayan, imkansızlıklar içerisinde her şeye rağmen işte böyle bir yaşam mücadelesi veren ve bunun sebebiyle de belirli vasıflar edinmiş ve bazı hususiyetlere sahip olan kişi veyahut da bunlar bir araya gelmişse işte topluluk, tam bedevi böyle anlamanız lazım. Sadece bedevi yani çölde yaşayan cahil, vahşiden ziyade tam o yaşadığı şartlar onu yani o yaşı içinde bulunduğu o zor şartlar, imkansızlıklara rağmen yine bir yaşam mücadelesi veriyor. Ve bu yaşam mücadelesi sebebiyle de ne onda belirli vasıflar hasıl oluyor. Ve onun da yine belirli hususiyetleri oluyor. İşte buna bedevi diyor. Tamam işte nedir? Bu işte konu etti. Bu yani bedevinin özellikleri nedir demişti. Mesela cesurdur. Niçin cesurdur? Çünkü işte sahra bölgelerinde, çölde vesaire yaşar. Ve açık alanda yaşar. Hem işte yırtıcı hayvanların saldırısı altındadır. Hem işte çevrede bulunan İşte kabileler vesaire saldırı altında olurlar. Dolayısıyla savaşçıdırlar, cesurdurlar, korkmazlar ve işte yine o beraberlik, birbirlerine muhtaç olmaları hasebiyle aralarındaki bağları güçlendirecek olan vasıflara haizdirler. Doğrudurlar, yalan konuşmazlar, hak yemezler, vefakardırlar, sadıktırlar. Birbirlerine karşı, kendi içlerinde yani. Tabi şimdi bu vasıflar, yine bir vasıf mesela zikrettiği önemli vasıflardan, bedevi yani, bedevinin vasıflarından. İşte o hadari, o şehir hayatı içinde bulunmadığı için bozulmamış. Tam bozulmamış yani, hem ahlaken bozulmamış ama aynı zamanda fikrende, ya da fikren demeyelim, aklen. Tam esası aklın idrakı bozulmamış. Yani akli idrakta saftır, temizdir. Çünkü onun nazarını manipüle eden, belirli tarafları yönlendiren bir şey yok. Yani siyasetler yok. Menfaat ilişkileri yok. Tamam. Dolayısıyla onun akli idrakı saftır. Çevresinde gördüklerini hemen idrak eder. Anlar. Hep teyakkuzdadır. Tam etrafında işte olup bitenleri idrak etmeye çalışır. Ve orada sağlıklı, selim neticeler çıkarır. İşte etrafında belirli hayvanın izleri olduğu zaman o izlerden belirli manalar çıkarır hemen. Mesela. Veyahut da işte bir rüzgarın belirli bir tarafın esmesi onun için bir şey ifade eder. Vesaire yani. Yani akli idraki güçlüdür. Tam işte fıtratı temizdir, bozulmamıştır. Hani bedevi dediğimiz aslen budur. Ha tabii şimdi bunlara tabii mutlak surette bakmamak lazım. Tamam, bu mutlak surette elbette değil. Çünkü elbette bedevi topluluğu da etkileyen bazı şeyler var. Dışarıdan etkenler oluyor. Çünkü bedevi topluluk işte yani ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya genelde yani özellikle evet yani yeterli gelmiyor. Dolayısıyla şehir halkıyla bir teması olacak muhakkak. O manada elbette etkilenmeler olacaktır. Bir ikincisi tabii şimdi Hani evet, Bedeviler cesurdur ve savaşçıdır. Başkalarını, kendilerini korumak için başkalarına ihtiyaç duymazlar. Ama aynı zamanda o vasıfta, aynı zamanda işte o zulmü, o güç ortaya koyma ihtiyacını ve işte çevresini kendi yani hakimiyeti altına alma duygularında veyahut da isteklerin arzusunda kendisiyle beraber getiriyor tabii. İşte evet, yani idraki, akli idraki güçlüdür ama işte şeyde, sahrada ve yani böyle tenha yerlerde yaşadığı için, yani şehirde yaşamadığı için elbette ilimden uzak. Dolayısıyla ilim kesbedemiyor. İlim kesbedemeyince de ne olacak? Yani cahil olacak. Evet, akli idraki güçlü, lakin ilim yok. Dolayısıyla cehalet galip gelendir bedevi topluluklara. Evet, fıtratı temizdir, bozulmamıştır ama işte aynı zamanda yani o onun işte o belirli yine o toplumun bir araya getirecek olan belirli ölçüler veya kurallar, bir nizam lazım geliyor. Dolayısıyla o nizamda işte yani belki bazen fıtratı uygun olabilir ama belki aslında insanların bir arada yaşamasını, yaşayacakları zaman uygun olmayan halleri de kendisiyle beraber getirebilir. Evet, kendi aralarına birbirlerine karşı çok sadıklar, vefakarlar vesaire ama dışarıdakilere karşı da çok kapalılar, çok sertler, çok zalimler. Yani kendi içlerinde bir taassupları var ama yabancıya karşı da bir düşmanlıkları var. Yani tamam, benim iki taraflı. Ama el muhim, yani bedevi derken burada kastedilen, tabii şimdi İbn Haldun rahimullah bahsi özellikle nesep üzerinden, hani konu neydi? Konu böyle bir topluluk, böyle bir topluluğun onları birbirine bağlayacak bir kudre, bir güce ihtiyaç duyar. O da ne dedi? Asabiyettir. Asabiyet. Yani bir yerde kökte toplanma, birleşme. Bu da tabii olarak en yakın duran nedir? Tabii nesepte birleşme. Bu tabii en insana en yakın olan budur. Dolayısıyla şimdi yani bir nesep asabiyeti üzerinden bahsi götürüyor da tabii siz bu nesep asabiyetini yani başka şeylere de kıyaslayabilirsiniz. Tamam, bu nesep üzerinden kurulan bir asabiyet, başka işte fikri bir asabiyet de elbette olabilir. Bedevilerle başladı çünkü yani toplumun esası bedevidir. Tamam, bedevi toplumun esasıdır. Sonra ama ne diyor? Bedevi topluluk hadari topluma doğru gelişir. Bu da toplumun tabiatındandır. Ve bizim zaten konumuz bu. Tamam. Yani şeylerin artık ister fertler olsun ya da toplumların yani tabiatı. Tabiatı nedir ve o tabiat, o işte o tabiatları gereğince süreç içerisinde nasıl gelişirler? Etkiler nasıl, hangi etkiler üzerlerinde var olur ve bunların alametleri. Tamam. Evet, o zaman son olarak şurada kalmıştık. Demiştik ki yani bedevi bir topluluk elbette topluluk olma hasebiyle, ki yani toplumu içtimaya oluşturmaları yine tabii bir tabiidir. Bir araya gelecekler ve bir araya geldikleri zaman elbette ne, bir reis, bir baş olması gerekecek ve bir nizam olması gerekecek. Bir düzen kurmaları gerekiyor. Ha şimdi bu bedevi toplulukta düzeni oluşturan nedir? Güçtür. Tamam. Kim güçlüyse o söz sahibidir. Çok basit. Kim güçlüyse o söz sahibidir. Ha burada tabii şimdi güçle beraber şöyle bir şey dedi İbn Haldun. Yani asalet. Asil soy. Asil nesep. Ne demek? Yani o bir nesevin kuşaktan kuşağa iyi olması. Yani o toplum içerisinde sevilmesi, itibar edilmesi, ihtiram edilmesi ve değerli kabul edilmesi. Bu tabii nereden kayboluyor, nereden geliyor? Çünkü o özellikle yani o artık o soy veyahut da o işte kan yolu güçle beraber aynı zamanda o toplumun maslahatını da korumuş. o topluluğu ileriye götürmüş, daha da güçlendirmiş ve o topluma iyilikte bulunmuş yani. Ha, asaletini oradan kazanıyor. Yoksa şu yani insanlar arasında Allah'ın azze ve celle'nin yüksek kıldığı ve üstün kıldıkların haricinde bir üstün bir ırk yoktur yani. Evet, Nebi yani Enbiya'nın ırkı diyelim yani o üstündür ve Allah Azze ve Celle'nin işte bizim aramızda üstün kıldığı Ehl-i Beyt. Tam o kan yolu üstündür. İmanla beraber ama onun dışında yani bir üstünlüğü, bir asalete, bir şerefe sahip olan bir soy yoktur. Ama yok mu pekala asil soylar var. İşte onlar asaletlerini nereden kazanmışlardır? Zamanında bir yerde onların atalarından birisi işte bir şekilde o asaleti elde etmiştir. Ya işte dediğim gibi asıl olan nedir? İşte o iyiliğiyle yani hem güçlü hem de iyi. Bu şekilde ve bu aktarılınca soy içerisinde çünkü işte Bedevi toplulukta güç yani iktidarı sağlayan güçtür, düzeni oluşturan güçtür. Dolayısıyla iktidar sahibi ve düzen sahibi daima ne der? Güçlü olmaya çalışır ve gücüyle işte insanları etrafını kendi hakimiyetine atmaya çalışır. Dolayısıyla bu kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Ve böylece zamanıyla o soy asilleşiyor. Asalet kazanıyor. Veyahut da mı asil bir soya ilhak etmiştir. Veyahut da mı asilli olanlarla beraber yaşayarak bir yerde artık o da o asil soya ithal edilmiş. Veyahut da mı parayla satın almış veyahut da uydurmuş. Yani bu birçok yani mesela bizim işte yani şey İslam ümmetinde birçoğu kendisini işte Ehl-i Beyt olarak göstermeleri gibi. Yani Ehl-i Beyt'in o işte o üstünlüğünü asaletinden nemalanmak için kendisini Ehl-i Beyt olarak gösteriyor. Halbuki Ehl-i Beyt değil. Yani el muhim soyun asil ol. Şimdi yani o asalette işlerine soyun iyiliğinden asla. Yani o kişilerin yaptığı iyilik, güçle beraber iyilikten. Dolayısıyla elbette şimdi güç, düzeni kuran güç olduğu zaman ne edecek? Gücünü daima artırmaya çalışacak. Dolayısıyla saldıracaktır. Yani o bütün o savaşçı tabiatıyla, işte vahşetiyle, vahşi tabiatıyla bunların hepsi bir araya getirdiğin zaman ne diyor? Sürekli genişleme derdinde oluyor. Dolayısıyla gittikçe büyüyor ve güçleniyor ve o işte galip geldiği toplulukları da kabileler ve başka toplulukların sahip oldukları malları da kendisi mülk edinince, kendisini alınca elbette zenginleşiyor ve zenginleşmeyle beraber artık yani başka bir gelişmede hani başka yönde gelişmelerde varit oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? El-Muhim yani o Bedevi topluluğun tabiatında yine ne vardır? Hadarileşmek yani şehirleşmeye doğru gider. Bedevi toplulukta. Devlet olmaya doğru gider yani. Ha bizim şimdi oraya kadar varmıştık. İşte burada demiştik ki bu Bedevi toplumun devlet olmaya doğru giden bazı engeller vardır. Veyahut da devlet olmuşsa onu tekrar devlet olmaktan düşürecek olan bazı sebepler olabilir. İşte bunun birincisi nedir demişti. Lükse ve sefahata dalması. Çünkü onu bozacaktır. Yani ahlaken bozacak. Ahlaken bozulması asabiyetini bozacak. Asabiyet bozulduğu zaman da yani artık maksat kaybolacak. Dolayısıyla güç kaybedecek. Güç kaybedince de elbette birileri gelecek. Ona çökecek. Sonra demişti işte düşkünleşip zelilleşmesi. Başkalarına boyun eğmesi. O da yine devlet olmalarını engeller. Ve şuraya kadar geldik. Şimdi 21. fasıl, yok 20. fasıl, güzel şeylerde yarışmanın, hükümdarlığın, devlet olmanın kötülükleri işlemenin ise hükümdarın elden gideceğinin alametlerinin biri olduğu hakkında. Tamam, ne demek istiyor? Dediğim gibi yani niye hükümdar ya da niye işte evet hükümdar olmuş? Çünkü birincisi güç sahibidir. Artı o güç de neyle beraber geliyor? İşte iyiliklerle beraber geliyor. Ve İbn Haldun dediği gibi, yani zaten insanı insan eden, hani o iki çift yönlü bir varlıktır insan dedik. Hayvani bir tabiatı vardır ve işte insan, insan olarak, yani insan, insani yönü vardır. İşte o insani yönü temsil eden nedir? Aklıdır. Akledebilmesi ve doğru ve iyi olan, güzel olanı irade edebilmesi. Dolayısıyla insanı insan yapan nedir? İyiliği kastetmesi. Yani iyiliği irade etmesi. Yoksa sadece yaşamak ve yani iyilikten ve kötülükten uzak bir şekilde sadece amel etmek, bu hayvan da yapıyor. Bu zaten insanın hayvani yönüdür. Dolayısıyla ne der? İnsan, yani insanı insan eden o iyiliği irade etmesi olduğuna göre, o zaman insan ne der? İyilik yapmak ister. E şimdi bu işte o asaletle bir araya geldiği zaman, o zaman aslen o asil bir hükümdar ne edecektir? Yani iyilikte bulunacaktır. İyilikte bulunması onun hükmünü daima ne güçlendirecektir. Ve insan, yani o insanların kendisine bağlılığını artıracaktır. Dolayısıyla bu onun hükümdarlığını hem koruyacaktır hem de daha da güçlendirecektir. Ama tersi olursa, tamam, ama tersi olursa o zaman elbette tersi ne edecektir? Onun hükümdarlığını yıkacaktır. Yani eğer o kötü ameller işlerse, kötülük yaparsa hükümdar, o zaman onun hükümdarlığını yıkacaktır. Ha, bunu İbn Haldun bir de yani şöyle şu yanında, şu açıdan da bakıyor. Diyor bu, yani Allah Azze ve Celle neticede insanı yeryüzüne halife tayin etmiştir, yaratmıştır. Ve işte bütün yeryüzünde olan canlıları da kendisini musahhar kılmıştır. Dolayısıyla insanın hükümdarlığının, yani ha, bir hükümdarın hükümdarlığının geleceği olması, nın bir alameti vardır. O da nedir? İyilik sahibi olması. Eğer bir hükümdar güçlüdür, insanlar ona itaat eder, boyun eğer, aynı zamanda iyilik sahibidir. O zaman bu onun yani hükümdarlığının devam edeceğini bir alamettir. Çünkü Allah Azze ve Celle onu hükmeden olarak, hükümdar olarak seçmiştir. Ha, o onu gösteren nedir? Çünkü iyilik sahibidir. İnsanlar ondan istifade ediyor. Dolayısıyla insan zaten Allah Azze ve Celle bunun için onu hükümdar yapmıştır. Ki insanlar onun gücünden ve onun iyiliğinden istifade edebilsinler. Kendi maslahatlarını koruyabilsinler. Ha, tersi de söz konusu. Ha, eğer bir hükümdar kötülüklere başvurmaya başlamış ise, eğer kötü yollara girmiş ise, artık insanları zulmediyorsa vesaire, bu artık neyin alametidir? Allah Azze ve Celle onun hükümdarlığını sonlandıracaktır. Ondan hükmü çekip alacaktır. Dolayısıyla onu ne ediyor? Onu kötülük yapmaya yönlendiriyor. Kendi halkına zulmetmeye veyahut da başka işte doğru olmamaya, vefakar olmamaya, sadık olma gibi, yani kötülük, kötü davranışlara yönlendirerek artık onun yani hükümdarlığına son veriyor. O gelişme nedir? O İdarenin, o iktidarın yok oluşuna bir yok olacağını bir alamettir. Burada mesela ne demiş? Bunun aksine eğer Allah azze ve celle bir toplumun elindeki hükümdarlığın çöküşünü irade ederse, onları kötülüklere ve kötülükleri işlemeye yöneltir. Böylece onlardaki siyasi faziletler ve hasletler hükümdarlık ellerinden çıkana kadar zayıflayıp eksilir ve nihayet tamamen kaybolup gider. Tamam, bu yavaş yavaş tedricen ne der? O idareyi, o iktidarı yani kötülüklere yönlendirir. Ve onlar da bu kötülükleri işleyerek yavaş yavaş zayıflar, güç kaybeder ve sistem zaten, yani düzen onun üzerine kurulduğu için zaten iktidar neye dayanıyor? Güce dayanıyor. Ve sürekli etrafında zaten o güce, yani güce sahip olmaya çalışanlar var. Dolayısıyla onlar tarafından ne edecektir? Yani iktidarı devrilecektir. Ele geçireceklerdir. Ama mesela işte bu iyilikler nedir diyor mesela, özellikle yani bu iktidarların yani güç sahibi ve asalet sahibi ve iyi olan iktidarların mesela yine bir alameti nedir diyor, salihlere sahip çıkmaları. Salihleri sevmeleri, salihleri ihtiram etmeleri. Bunların arasında hususen ulema. Ulema ve abidler, zahitler, salih insanlar. Yani bununla toplum içerisinde maruf olanlar. Özellikle bunlara karşı bir ihtiramları olması. Ya onları üstün tutmaları. Bu onları yani onların bir onların iyiliğine bir alamettir. Çünkü güç sahibidir. Aslında buna muhtaç değil. Çünkü zaten güçlü. Ya onun o insanların itibar ettiği, insanların sevdiği işte ulemayı, işte abidleri, zahitleri vesaire o salih insanları bunları üstün tutmaya aslen bir ihtiyacı yok. Yani onlardan bir menfaat beklentisi yok. Çünkü zaten güçlü. O zaman niye binaen o salihlere karşı bir şeysi var? Bir ihtiramı vesaire. Çünkü iyi. Tamam. Çünkü kendisi iyi. Yani o onun iyiliğinin bir alametidir. Dolayısıyla o aynı zamanda nedir? O iktidarın yani geleceğin olduğuna bir alamettir. Salihlere karşı hüsnü muamelede bulunması. Ha, tersi de aynı şekilde geçerli. Eğer bir iktidar salihlere karşı muamelesi kötü olunca, ulemaya ve işte abidlere, zahitlere vesaire salih insanlara karşı kötü bir muamele içerisinde ise, o zaman bu onun iktidarının gideceğinin bir alametidir. Eğer Allah demiş, İbn Haldun, eğer Allah bir topluluktan iktidar ve saltanatların çekilip alınmasını dilerse, bu topluluğun ilk terk edeceği şey yukarıda saydığımız insanlara, yani ulemaya, saydığı insanlar kimlerdi? Demişti ki, alimler, salih kişiler, asil ve soylular, tüccarlar, garipler. Ya bunlar saygıya ve hürmete, yani hürmete layık insanlar. Çünkü toplumu ayakta tutan insanlar bunlar. Yani toplumun aslında varoluşunu sağlayan insanlar bunlar. Yani fikri önderler aynı zamanda ve ne işte maddi, yani maddiyeti sağlayan, insanları maddi olarak da rahatlatan. Dolayısıyla bunlara karşı özel bir muamelesi olur, hürmetkar davranır. Ama eğer bunlara karşı diyor, eğer Allah Azze ve Celle bir topluluktan iktidar ve saltanatını çekip almak istediği zaman, dilediği zaman bu topluluğun ilk terk edeceği şey yukarıda saydığımız insanlara saygı ve hürmet gösterilir olacaktır. Yani ilk bunu terk edeceklerdir diyor. Terk edecekleri ilk şey ne olacaktır? Bu insanlara karşı gösterdikleri saygı ve hürmet. Onun için herhangi bir toplulukta bu hasletin ortadan kalktığını görürsen bil ki orada faziletler kaybolmaya başlamıştır ve artık hükümdarlığın son bulacağını gözleyebilirsin. Tamam, yani bu bir alamet. Sonra demiş 21. fasıl, göçebe ve ilkel bir topluluğun devletin sınırları daha geniş olacağı hakkında. Bu açık, çünkü işte ilkel toplum daha vahşidir, daha serttir, daha savaşçıdır. Dolayısıyla sürekli genişlemek ister ve sadece savaşır ve oradaki malı mülkü almak ister. Dolayısıyla elbette ne edecektir? Sürekli genişleyecektir. Güçlü olduğu için de karşı koyan da yok. Elbette karşı koyabilecek de yok. Dolayısıyla sürekli sınırları, devlet sınırları büyüyecektir. İşte göçebe kavimlerin bu özelliklerinden dolayı demiş, devletlerin sınırları da çok geniş oluyor ve iktidarları merkezlerinden çok uzaklara kadar uzanıyor. Tamam, bu zamanımızda bazı topluluklarla kıyaslayabilirsiniz. Nasıl? Sürekli genişleme mesela kat etmişler. Çok büyük yani topraklara sahip olmuşlar. Bunun da sebebi, temel sebebi nedir? İşte bu sahip oldukları o vahşet. Tamam, vahşet. O güç, yani güç ve savaşçı ruhu ve vahşetleri. Yani karşısındakine yani hiçbir surette merhamet etmeden, şefkat göstermeden, yani sadece kendi hakimiyetini, güç alanını genişletmek. Tabii işte onun için ne diyor bak, yani bunlar merkezlerinden çok uzaklara kadar uzanır. Tabii şimdi bu topraklar genişledikçe, tamam, bu işte aynı zamanda işte böyle bir durum, böyle bir topluluk için aynı zamanda işte sonunun da alameti oluyor. Tamam, çünkü böyle bir topluluk, böyle büyük toprakları, büyük alanları hükmedecek bir topluluk değil ki. Bedevi. Tamam. Yani o kazandığı toprakların sebebi nedir? Sahip olduğu savaşçı ruhu. Ve savaşçı ruhu da şöyle değil, yani adil bir savaşçı değil, vahşi bir savaşçı. O vahşi savaşçı, yani o sıfata binaen genişliyor. E şimdi genişledikçe, yani o toprak sadece toprak, sen sadece toprak kazanmıyorsun, elde etmiyorsun ki. Yani orada insan, yaşayan insanlar da var. Sen onlara karşı savaşıyorsun, sana, seni sevenler olacak, sana karşı çıkanlar olacak. Yani sen orada artık, yani vahşetten daha fazla bir şey lazım geliyor. Dolayısıyla sen yer kazandıkça ne diyorsun? Oraları idare etmek için, idare edebilmek için artık başkalarına devretme mecburiyetine kalıyorsun. Dolayısıyla bu, yani kendi içinde aslen o toplumun sonunun alameti oluyor. Ne kadar genişlerse, ne kadar büyürse o kadar da sonu yakınlaşıyor. Kaçınılmaz. Çünkü kendisi, kendi yapısı itibariyle böyle büyük bir, böyle büyük bir alanı hükmedecek bir yani fikri bir kaliteye sahipti. Bu böyle böyle adamlara sahipti. Aralarında farz edelim bir iki mütefekkir olsa dahi, adamların ekseri, hemen hemen hepsi savaşçı sadece. Dolayısıyla nasıl yani sen büyük toplu böyle toprakları idare edeceksin? Onlar senin aleyhine dönecek. Kaçınılmaz. Tamam, bu bizim zamanımızda da yaşandı. Eski, ta eski zamanlardan beri de bunlar yaşandı yani. Evet, sonra demiş 22. fasıl, hükümdarlığın bir kavim içindeki bir topluluğun elinden çıkması durumunda asabiyetleri devam ettiği sürece o kavim içindeki başka bir topluluğun eline geçeceği hakkında. Evet. Şimdi evet, o yani hükmü ele geçirmiş olanlar. Daha önce de demiştik, o özellikle o asabiyet, o nesep asabiyeti o evet, bir nesep mesela hükmediyor. Tabii nesebin hepsi, soyun hepsi hükmetmiyor ki. Bilakis o soyun içerisinde belirli bir kan yolu hükmediyor. O kan yolların içerisinde en güçlü olan hükmediyor. Yani mesela zamanında, mesela Emevi devleti. Evet, Emeviler hükmetti ama Emevi bir soy. İlkin ilkin Muaviye radıyallahu anhu hilafeti devraldı. O da oğluna Yezid'e verdi. Yezid vefat ettiğince, Yezid vefat edince onun ondan, yani o saltanatı devralacak şeysi yoktu. Oğulları vardı ama yaşça henüz devralabilecek durumda değillerdi. Dolayısıyla orada bak, o kan yolundan saltanat, yani hilafet ne etti? Mervan İbn-i Hakem'e geçti. Evet, Mervan İbn-i Hakem de Emevidir. Lakin Ebu Sufyan'ın kan yolundan değil. Tamam, bu şimdi ayrı bir kan yolu. Evet, Emevi soyun içerisinde Beni Umeyye, lakin Beni Umeyye içerisinde ayrı bir kan yolu. Oraya geçti. Niye oraya geçti? Çünkü daha güçlüydü. Eğer işte onun için Sufyaniler, Mervaniler diye iki ayrılır Emeviler. Eğer Sufyanilerin çıkarabilecekleri bir erkek olmuş olsaydı, o zaman iktidar onların elinde kalacaktı. Ama çıkaramadıkları için daha güçlü olan taraf, Mervani'nin hakim işte Mervani'ler iktidarı ele aldılar. Dolayısıyla şimdi o evet yani hükümdarlık bir nesepte yani ilerler. Lakin o nesebin içerisinde belirli bir kan yolunda. O kan yolu en güçlü olan. Dolayısıyla en güçlü olduğu için hem birincisi yani gücünü muhafaza etmeye çalışacak çünkü iktidar ona dayanıyor. Bu ne demek oluyor? Bir, kendisini güçlendirecek. İkincisi en yakın rakipleri kim olacak? Kardeşleri, yani ilk derece kardeşler, sonra da işte daha uzak akrabalar. Bunlar ilk derece rakip. Ha? Onun için yani baktığınız zaman saltanatlarda savaşlar hep kardeşler arasında, işte amcalar arasında cereyan eder. Çünkü onlar bir nesep. Bir nesep, o nesep evet iktidara hak sahibi. Ama o nesebin içerisinde belirli bir kan yolu iktidar sahibidir. Dolayısıyla eğer onu, eğer o yok olursa o zaman kim iktidar olacak? Diğer nesepten, diğer kan yollarından birisi. Dolayısıyla daima işte o kardeş katilleri, kardeşlerin öldürülmesi, amcaların öldürülmesi hep bunun sebebiyle. El mühim şimdi burada önemli bir şey var. Yani İbn-i Haldun Rahim'in dediği tabii mefhumundan. Şimdi o diyor ki bu nesep ve nesebin içerisinde işte bir kan yolu iktidar olur. Tabii şimdi o iktidar olurken de pekiyle diğer kan yolları onlar da iktidardalar. Lakin onlar hükmeden değiller. Ama yine onlar hükmeden sülaleden neseptenler. Dolayısıyla bir taraftan hem iktidarın faydalarından ya da iktidara açık olan yani faydaların istifade edebiliyorlar ama aynı zamanda da yine uzaklaştırılıyorlar. Tamam işte evet saray hayatına mesela dahiller ama biz yani bizzat hükmetmeye mesela dahil değiller. Dolayısıyla şimdi onlar bir taraftan iktidara yakın ama diğer taraftan da iktidardan uzaklaştırılıyor. Şimdi iktidar sahibi olan kan yolu zayıfladığı zaman ne edecek? Bunlar hemen iktidara ele geçirmeye çalışacaklar. El muhim dediği şimdi nedir? Asabiyetleri devam ettiği sürece, bak asabiyetleri devam eden o iktidar, o hükümdar olan ailenin asabiyeti devam ettiği sürece ne edecektir? O kavmin içinde kalacak iktidar. Yani bir babanın 3 tane oğlu var. En büyüğü, orta, en küçüğü. Mesela farz edelim en büyük iktidar sahibi o. Hükümdar o. Şimdi o hükmediyor. Pekala diğer iki kardeşi onlar da hükmeden aileden. Dolayısıyla onlar da hükümdar gibi ama değiller. Çünkü zaten o en büyük abi onları hükümden uzaklaştırıyor. Çünkü onun rakipleri o ikisi özellikle. Ha şimdi abi zayıflayınca yaşça veyahut da başka sebeplerden ötürü artık gücünü kaybettiği zaman ne edecek? Diğer iki kardeş onun hükmünü almaya çalışacaklar. Tamam. El muhim ne edecek? Ya orta kardeş ya da küçük kardeş onun yerine geçecek. Yine iktidar o nesebin içerisinde kalacak. Yani bu asıl olan budur. O zaman ya bu da niye böyle? Çünkü iktidar o asabiyete muhtaç. Tamam. Asabiyete muhtaç. Asabiyette şimdi bizi yani burada İbn Haldun ne bu nesep üzerinden yürütüyor. Ama dedikken biz bunu genişletebiliriz. Dolayısıyla yani bir asabiyet üzere birleşmiş olan bir taife asla o yani iktidarı dışarıya vermeyecektir. Ancak o asabiyette birleştiği, ittifak ettiği başkalarına devreder. Aynı şimdi nesepte olduğu gibi tam kardeşliğin arasından çıkmaz yani. Yani ya bir yabancı gelip de iktidara hükmü ele geçiremez. Asabiyet güçlü o ise ama asabiyet zayıflamış ise o zaman bir ecnebi gelebilir ve o aileyi olduğu gibi devirebilir ve onun yerine başka bir aile geçer. Tam mesela Emevileri Abbasiler devirdiği gibi. Abbasiler Emevileri devirebilmenin sebebi ne? Çünkü Emeviler zayıflamıştı. Güç sahibi değillerdi. Artık Abbasilerin karşısına duramıyorlardı. Abbasiler de ne ettiler? Emevileri kılıçtan geçirerek hükümdarlığı, hükmü ele geçirdiler. Tamam. Yani bu ne zaman gerçekleşiyor? Eğer artık o asabiyet zayıflamış ise. Çünkü asabiyet güçlü olduğu sürece hep o ailenin diğer efradı iktidarı ele geçirir. Tamam, anlaşıldı mı bu? Şimdi biz bunu şimdi mesela kendi vakamıza aktardığımız zaman, o zaman belirli bir asabiyet üzere toplanmış olan bir taife, tamam, ve bunun içerisinde şimdi öne çıkmış olan bir kol iktidar sahibi olmuş, yani yönetici bunlar. Bu taife, yani bu yönetici taife asabiyetleri güçlü olduğu sürece asla yönetim onların arasından çıkmaz. Daima onların arasında devran eder. Başkasına çıkar. Ha, eğer o zaman bak şimdi, eğer bir yabancı girmiş ise yönetime, o zaman bil ki asabiyeti tamamlayın. Zayıflamıştır. Tamam. Eğer bir asabiyet ortaklığına sahip olan bir taife ve bunun yöneticileri arasına yabancı, yani o asabiyete yabancı, ha, asabiyeti yabancı birisi yönetim kadrosuna girebilmiş ise, bil ki o taifenin asabiyeti zayıfladığı için. Yani mesela anlaşılsın diye. Mesela dedik biz geçenler, dedik yani bizi bir araya getiren bizim asabiyetimiz nedir? Dindir, şeriatçılıktır ve hususen cihattır. Bunlar bizim asabiyet, yani bizim asabiyetimiz bu ve buna bunun gibi bazı değerleri topluyor. Ha şimdi bak, bu asabiyet bütünlüğü içerisinde bir taife düşün. Bu taifenin içerisinden bir kol yönetime yükselmiş. Yönetim ne edecektir? Yani o en güçlü. Nasıl yani yönetime yükselmiş? Çünkü en güçlü. Yani ne manada en güçlü? Yani bunlar vücuden en güçlü mü? Değil illa da. Vücuden en güçlü de olabilirler. Herkesi dövmüşler, en güçlü olmuşlar. O da olabilir ama genelde ne oluyor? Yani en güçlü nereden gelmiş? Tecrübesiyle, işte bağlantılarıyla veyahut da para kaynaklarıyla vesaire, yani bir değişik vesilelerle en güçlü olmuş. Şimdi o en güçlü olmuş olan o, yani o taife, o cihadi cemaatin içerisinde o taife, yönetim daima bu taifenin içerisine dönecektir. Çünkü asabiyet ortakları, bunlar hepsine aynı asabiyeti ortaklar. Güçlüler, dolayısıyla ne diyecek? O güçlü, güç sahibi olanların dışına çıkmayacaktır. Ha, bu yoruldu mesela. Kim onun yerine geçecek? Ha, onun gibi, yani onun diğeri. O yoruldu, diğeri yerine geçecek. Tamam, kendi aralarına dönecek. Ama şimdi eğer öyle bir taifeye asabiyette ecnebi olan, yani mesela adam cihat ehli değil veyahut da aynı akideyi paylaşmıyor, aslen aynı menheçten değil, eğer öyle birisi, yani o asabiyete ecnebi olan birisi, eğer o yönetim kadroya, yönetim yani yöneticilerin arasına katılabilmişse, o zaman bunun sebebi nedir? Asabiyet zayıflamıştır. Asabiyet zayıfladığı için böyle birisi dışarıdan girebilmiş. Anladınız? Yani bu aynı. Nasıl? Mesela bir kabileyi düşünün. Kabilenin bir yönetici, bir ailesi var. Bunlar hepsi aynı soydan. Aynı kan yolu yani. Tamam. Şimdi bunlar işte belki oğlu kim de, yani bir var olan hükümdarı kim devirecek? Kardeşi devirecek. Onu kim devirecek? Diğer kardeşi devirecek. Belki amcası devirecek. Tamam. Ama asla o kan yolunun dışına veyahut da o nesebin dışına çıkmaz. Yani şimdi böyle mesela farz edelim, bu Türk bir şey, Türk bir kabile ve işte bu eski Türk kabilelerin birisine dayanan bir şey işte. El mühim yani bir Türk bir kan yolu. Şimdi bunların arasına devran edecek. Yani hep o Türklerin arasına dönecek yöneticilik. Şimdi dışarıdan bir Yunan gelip de onların arasına girebilirse bu neye delalet eder? Türklük asabiyeti zayıflamış ciddi manada. Yoksa o ecnebi Yunan'ın onların arasına girmesi mümkün olur muydu? Mümkün değil ya. Aynı bunun gibi. Tamam, bu bir alamet. Neyin alameti? Yani asabiyet zayıflamış. Asabiyetin zayıflaması ne demek? O toplumun zayıflaması, çökmesi demek. Yani bu gidici demek ya. Yani asabiyeti zayıfladı demek, gidici demek. Sonra 23. fasıl demiş, mağlupların hayat tarzı, giyimler, adetler ve diğer hususlar her zaman galipleri örnek almaya düşkün oldukları hakkında. Bunda bazıları bize çok kızıyor her zaman. Ben yani böyle şeyler dediğim zaman bunu böyle çok hafife alıyorlar, küçümsüyorlar. İşte hani şer'i siyasetten haberdar değiller bunlar. İşte İslam dinindeki, İslam fıkhındaki genişlikleri bilmiyorlar vesaire vesaire. Yani seni cahil koluna sokuyorlar. Halbuki öyle değil yani, evet. Halbuki cehalet yani aslen bu meseleye böyle bakmak. Bak işte İbn-i Haldun da Rahim'e bunun için bir fasıl açmış. Tam fasıl açmış. Mağlup olanlar hayat tarzlarında, giyimlerinde, adetler ve diğer hususlarda her zaman diyor galip gelenlere gelenlere benzemeye çalışırlar. Ha, bunun sebebi şudur diyor. Nefis her zaman kendisine galip gelmiş ve boyun eğdiği kimsede bir mükemmellik olduğuna inanır. Bu ya onu büyük görmesinden dolayı mükemmel olarak değerlendirmesinden ya da boyun eğmesinin sıradan bir galip gelme dolayısıyla değil, galipteki mükemmellikten dolayı olduğunu kendisini yanlış bir şekilde şartlandırdığı için eğer kendisini buna şartlandırır ve buna bağlanırsa artık bu onda bir inanç haline gelir ve her şeyde galibi örnek alıp ona benzemeye çalışır veya mağlup galibin karşı konulamaz bir asabiyete ve güce sahip oluşundan dolayı değil de gelenek ve adetin dolayı galip geldiği yanlış fikrine saplanır. Yani burada diyor mağlup olanlar, tam mağlup olanlar ne derler? Daima galip, onlara galip gelmiş olanlara benzemeye çalışırlar. Bu sadece fikren değil. Tamam, bu şeklen, hayat tarzlarında, evlerinde, tamam, her şeylerinde onlara benzemeye çalışıyor. Niçin? Çünkü onların kendilerinin üstün olduklarını kabul ederler. Tamam, dediğinde yani nefis ne ediyor? Orada bir üstünlük ispat ediyor. Ya bu aynı çocuğun, oğlun işte babasını taklit etmesi gibi. Niye bir erkek çocuk babasını taklit eder? Babasına benzemek ister. Aslen, aklen, tamam, yani bu bir tabii bir davranış. Tamam, tabii bir davranış. Önemli, bunu anlamanız lazım, tamam. Bu dersin bütün konusu bu. Bu tabii, bunun işin tabiatı bu. Tamam, bunun önüne geçemezsin. Bunun önü ancak ne? Bilinç, şuur ile bunu doğru tevcih edebilirsin. Ya işte şeriat bu, onun için ilk dersleri bunun üzerine çok durduk. Yani bizi Allah'ın azim emir ve nehirleri senin işte ne diyor? Bu tabiatını tevcih ediyor. Doğruya doğru. Ama bu tabiat, şimdi aklen baktığın zaman meseleye, bak çocuk, erkek çocuğu gelişiyor, büyüyor. Ve hep babasıyla karşı karşıya gelir. Bütün bu süreçte hep babasıyla karşı karşıya gelir. Ve hep babanın gücüyle karşı karşıya gelir. Baba hep onu yerine oturtur. Gücünü ortaya koyar. Babasına karşı bir şey yapamaz. Ne kadar uğraşsa da babasına galip gelemez. Şimdi aslen, aklen meseleye baktığın zaman şimdi bu çocukta babasına karşı bir sevgi, muhabbet mi meydana gelir yoksa kin, öfke mi meydana gelir? Yani aslen, aklen baktığın zaman babasına benzemek mi ister yoksa babasından gayrı başka mı olmak ister? Aklen yani başka olmak isteyecektir. Çünkü o gelişmek istiyor. Baba onu sürekli yerine oturtuyor. Ona karşı ona yani onu haddini bildiriyor. Ondan daha güçlü. Ha niye bunu yapıyor? Çünkü ondan daha güçlü. Çocuğun kilosu 30 kilo, babanın kilosu 80. Hadi sen ona karşı gel bakalım. Bir tokat atıyor, yerine oturtuyor. Tamam, dolayısıyla aslen yani aklen meseleye baktığın zaman çocuk babayı örnek almayı bırak, babaya karşı muhalif olmak isteyecektir. Ama öyle değil. Bilakis her bir erkek çocuğun en büyük örneği babasıdır. Onun gibi olmak ister. Onun yani kahramanı odur. Niçin? Çünkü babasını mükemmel görüyor. Niçin mükemmel görüyor? Çünkü ona galip geliyor. Galip ki her şey, her alanda. Ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, ondan işte her şeyde daha üstü. Dolayısıyla onu kendisine mükemmel görüyor. Dolayısıyla ona benzemek istiyor. Tamam. Ha, bu aynı mesele burada da. Yani şimdi galip geliyor bir topluluk diğer topluluğa. O galip gelen topluluğa benzemeye çalışıyor. Niçin? Çünkü onda bir üstünlük görüyor. Ha, bunun üç hali var diyor. Ya onu gerçekten kendisinden üstün kabul ettiği için. Veyahut da ama kendisinin böyle bir mağlubiyete uğradığını kendisini yediremiyor. Ve diyor ki yani aslen biz onlara yenilmezdik ama onlar bizden daha güçlü. Yani bizden daha güçlüler yani hakikaten yani. Ya biz onları karşı koyamıyoruz. Bize galip geliyorlar yani. Ama aslen yani biz onları galip geldirdik ama onlar bizden daha güçlü. İşte bugün mesela bazıları Türkiye'de bazıları zaten esas itibariyle ne? Hepsi zaten Batı hayranları. Yani Batı'yı kendilerini üstün kabul ediyorlar zaten. Onun için onlara benzemeye çalışıyorlar. Bazıları var. Bunların aslında bazı Müslümanlar da var. Onlar aslen Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiyorlar. Ama yani niçin? Çünkü Müslümanlar ve aslen yani seçilmiş topluluk olarak kafir Batı'nın onların üstün olmalarını aslen kabul etmiyorlar. Ama o kendi zayıflıklarını izah edebilmek için yani bir mazeret sunabilmek için diyorlar ki ya adamlar çok güçlü yani. Karşı koyamıyoruz. Ya. Hakikaten çok güçlü. Baksana adamlar aya çıkıyor. Uzayda geziyorlar. Biz ta hala bak ne şeylerle uğraşıyoruz ya. Bizden çok güçlüler. Yani öyle onun daha üstün olduğunu ikrar ediyor. Ve ama üçüncü hal nedir? Onun üstünlüğünü aslen ikrar etmiyor. Kendi geri kalmışlığını ikrar ediyor. Diyor biz diyor geri kalmışız diyor. Yani onlar çok üstün değiller ama biz geri kalınca onlar bize üstün oldular. Üstün geldiler. El muhim yani ya öyle ya böyle bazılarının üç halde beraber. Mesela bu Kemalistler hem bir taraftan Batı hayranları Batı zaten üstün kabul ediyorlar kendilerine. Biz zaten geride kalmışız. İslam bize geride tutmuş bizi. Yani gelişememişiz. Onun için bize üstün geliyorlar. Ve zaten yani Türklük yoluyla da hani biz aslında Türk'üz yani biz yani insanlığın türediği şey biziz, soy biziz ama işte yani onlar daha güçlü geldiler. İşte dolayısıyla onlar şimdi dünyaya galipler. Aslında biz yani galip gelmemiz gerekir. Yani üç şey mesela Kemalistler'de vardır. El muhim bütün bunlar neye sağlıyor? O galip gelende o mükemmelliği, üstünlüğü, ikrarı sağlıyor. Ha öyle olunca da ne bu sefer onlara benzemeye çalışıyorlar. Ya çünkü daha üstün. dolayısıyla bakıyorsun yani arada fark kalmamış. Ha şimdi böyle olunca onlar da zaten bunu çok iyi biliyorlar. Bizimkiler hep yok şer'i siyasetmiş, yok işte fıkhın yani genişlikleriyle işte evet yani bu sünnettir, işte örf adete döner vesaire. Doğru sahip. Ama yani bizim dinimizde işte belirli yani giyim tarzları veyahut da yaşayış tarzları bunlar men edilmiş. Ama yine de yapılıyor. Yine de yapılıyor. İslam'ın bize verdiği bir şey var. Bir giyim giysi adabı var. İşte bir yaşama, hayat adabı var. Bu İslam'dan geliyor. Ya bu sadece Arap'ın şeysi, kültürü değil. Evet, Arap'ın kültürünü taklit etme. Tamam. Yani kamis giyme. Tamam, ama senin bir İslam örfün var. İslam'ın senin toplumunda meydana getirmiş olduğu bir giyim, giysi örfü var. O İslam'a dayanıyor. Allah'ın azim emir nehirlerine dayanıyor. Ona senin sahip çıkıp çıkman lazım. Onu benimsemen lazım yani. Ya seni zahirinde kafirden ayrı edecek bir şey olması lazım. Yan yana getirdikleri zaman, şu anda inan yani, şu anda bir Müslümanla bir kafiri yan yana getirsen hiçbir surette ayrı düşmeyecekler. Sakal desen onlarda da var. Tamam. O streç pantolonlar giyiyorlar. Acayip acayip yani, kadının dahi muhtemelen yani giymesinde zorluk çekeceği şeyler erkekler giyiyor yani. Acayip. Hani el muhim. Yani bu da çok önemli ha. Yani mağlup olmuş olan daima kendisine galip gelmiş olana benzemeye çalışır. Bu da tabii bir durum.
Neden bir amaç değil mi savaşlarda? Bir kavim savaşırsa diğerine karşı, ona da bu yani. O diğer kavmi kendisine benzetmeye çalışıyor.
Tabii, benzetmeye çalışıyor.
Hatta bana böyle şunu söylüyorlar. Sen başka bir kavmi benzemeye başladıysan eğer, bu ona yenildiğin manasına gelir zaten.
Evet, sahip. Ya böyle işte mesela şöyle bir şey de anlatılır. Mesela bir yerde bir yerde protesto yapıyorlar Amerikanları. Halk yani protesto ediyor konsolosluğu önünde. İşte bu meseleyi aktaran kişi de konsolosluk içerisinde o şeyin yanına gidiyor. O Amerikan konsolosun. Bakıyor ki gayet rahat. Soruyor işte sen niye böyle rahatsın? Diyor gel bak diyor. Protesto edenlere bak diyor. Yani üstlerinde olan gömlekler bizim. Giydikleri kotlar bizim. İşte içtikleri bizim Pepsi'miz. Yedikleri bizim McDonald's'tan. Yani biz bunun nesine korkalım bunların? Nesinden korkalım? Yani zaten yani kültürlerini kaybetmişler. Kültürde zaten biz galip gelmişiz. Yani bizden farkları yok ki. Zaten biz olmuşlar. Böyle ufak tefek şeyleri de yani o protestoları da burada görmezlikten geleceksin. Çünkü esasta hakikatte zaten yenmişler, galip gelmişler ya. O fikir de çünkü ona göre şekilleniyor. Tamam, yani senin zahirin neyse batının da odur. Hatta bundan ötürü zamanında düşünün, eski zamanlarda yani giyim giysi o kadar ayrı düştüğü için bazı alimler belirli bir kıyafete binaen tekfir etmişler. Yani küfür alameti saymışlar. Çünkü onu sadece Yahudiler giyiyor. Sadece Hristiyanlar giyiyor. Yani bir Müslüman asla öyle bir şey giymez. Ve özellikle bu işte zimmi ahkamı dahilinde de işlettiğin zaman kitap ehli mesela zimmete giriyor ama ne onlara misal beyaz sarık sarmak yasak. Siyah sarık sarmak yasak. Yahudiler sarı sarık saracaklar mesela. Dolayısıyla bak şimdi sarı sarık ne demek? Yahudilerin alameti demek. Bir Müslüman asla sarı sarık sarmaz. Çünkü sarı sarık sarması ne demek? Yahudi, yani Yahudi olduğunu ifade ediyor zahiren. Bunu kastettiği zaman Yahudiliğe benzemeyi kastediyor. Bu küfür. Buna binaen işte yani bir görüşe göre veyahut da zaten kendi şeysi var. Frank Mukallitliği diye yani bu risalesi vardır. İskilipli Atif Efendi. Netti. Bundan ötürü mesela yani şapka giyenleri tekfir etmiştir. Tamam, çünkü şapka kafirlere mahsus bir kafa giysisiydi. Kafirlerden başkası giymiyordu yani. Müslümanlar asla giymezdi. Müslümanların giydiği neydi o dönemde? Fes. Ha, fes ve sarık işte. Ama işte artık zamanımızda tabii giyim giysi artık iç içe girdi. Batının giydiği doğu da giyiyor. Doğunun giydiği batı da giyiyor. Dolayısıyla yani bundan elbette tekfire gidilmez. Mesela o değil. Tam çünkü artık İslam'ın küfür alameti olmaktan çıktı. Ama hani burada şuur meselesi. Ve özellikle burada yine tabii bizim konumuz da o. Yani asabiyetin erimesi. Tam çünkü asabiyetin ne dedik biz? Din, şeriatçılık. Sen şimdi yersin asabiyetin bu ise o zaman nasıl kafirin giyim giysisini sen özeniyorsun? Niye ona benzemeye çalışıyorsun? Ya niye onun ceketini giyiyorsun? Niye onun pantolonunu giyiyorsun? Niye onun saç modeline benzemeye çalışıyorsun? Niye onun gibi sakalsız olmaya çalışıyorsun? Tamam mı? Yani bizim dinimizde sakalın hükmü var. Tamam. Sadece senin şeyine bırakılmış bir mesele değil ki. Bizim dinimiz sakalı şer'i hükme bağlamış. Vücubiyeti tartışılmış. Yani ulema, yani buraya yani hani ulema vacip midir, değil midir? Bunu tartışmışlar. Allah azze hepimiz ıslah etsin. Ama basit bir mesele değil, tamam. Yani bu zahiren benzemek, bu basit bir mesele değil. Sonra dedim 25. fasıl, Arapların ancak düz bölgelere hakim olabileceği hakkında. Bu Araplar derken daha önce de söyledim. Burada maksut Bedeviler yani. Arap. Arap lafzı aynı zamanda Bedeviye de kullanılır. Bedeviler niye düz bölgelere hakim olabiliyor, sadece olabilir diyor. Çünkü Bedeviler hani işte o zor şartları evet alışkın insanlar ama aynı zamanda iktisatçı insanlardır. Yani çok fazla meşakkatlere girmeyi de sevmezler. Dolayısıyla dağ mağ onların işine gelmez. Tamam, dağ topluluklarına karşı savaşmak, dağa çıkmak, işte dağda savaşmak. Dolayısıyla onlar düz yerlerde savaşmayı tercih ediyorlar. Tabii o zamanlar böyleydi. Kendi zamanına göre konuşuyordu.
Bir tarafta
mıyız? Hı? Bir tarafta mı? Yok. Evet, mağlup olup başkaları idaresi altına giren bir millet kısa sürede silinip yok olacağı hakkında. Evet. Bunun sebebi demiş, başkalarının hakimiyet altına girildiğinde insan nefsinin tembelleşmesi, giderek köleleşip başkalarının aleti haline gelmesi ve geçimini onlardan beklemesi, böylece geleceğe ilişkin emellerin, beklentinin zayıflaması ve nesillerin üremesinin eksilmesidir. Yani mağlup düştüğü zaman bir topluluk elbette artık ne diyor? Tembelleşiyor, evet. Tembelleşiyor ne manada? Artık yani hedef sahibi olmaktan çıkıyor. Tamam, hedef sahibi olmadığı zaman, bir gayesi olmadığı zaman o zaman ölmüştür manası diyor. Çünkü o zaman artık her şeye, her şeyden razı oluyor. Sadece o anı koruyabilirse onun için yeterli geliyor. Çünkü hedef sahibi insan cesaretli olur. Riske girer, amel eder, çaba sarf eder, yorulmak ister. Hedefine ulaşmak istediği için. Ama senin hedefin kalmamışsa o zaman elbette ne olacak? Hani sen artık sana verilenden, verilenle yetineceksin. Bu özellikle bu şeylerde çok net görülüyor. Evcil hayvanlarda. Evcil hayvanlar nedir? Tembeldir. Niye tembeldir? Çünkü artık bir gayesi kalmamış ki. Yani vahşi bir hayvan, mesela sokak kedilerine bakın. Sokak kedisi çok canlıdır. Çok diridir. Niçin? Çünkü her gün bir gaye peşinde. Nerede yiyecek bulacak? Yiyecek, o yiyecek ava çıkması, o onu canlı tutuyor yani. Ha bak, dolayısıyla onlar her yönden canlıdır, sokak kedileri. Hem yani o mücadelelerini canlıdırlar, işte o bölgelerini korumakta canlıdırlar. Diğer işte erkek kediler arasında hususen o şeyler, çatışmalar çok oluyor. Çiftleşmekte çok canlılar. Ama ev kedilerine bak, bitik. Ev kediler bitik. 16-20 saat sadece uyuyorlar. Kalk işte, zaten yemek nerede olduğu belli. Yemek için bir şey, çaba sarf etmeye gerek yok. Çiftleşme işini de biz hallediyoruz. Onları onları ne diyorlar? Kısırlaştırarak veyahut da iğne vurarak. Yani ne bak, o zillet haline razı oluyorlar. Yani senin ona yiyecek vermeni bekliyor. Sana ağlıyor yani. Yalvarıyor sana. Lütfen bana bir şey ver diye. Belki yarım saat, bir saat sana yalvarıyor. Sonra sen ona küçük bir şey veriyorsun. Hiç yani böyle bir izzet duygusu falan kalmamış. Hemen ona saldırıyor, yiyor. Aynı bunun gibi diyor. Ha, bu topluluklar mağlup olmuş. artık tembelleşmiş. Ne yani o galip gelen ona ne verse ondan razı. Daha fazlasını istemiyor. Zaten hedefi de kalmamış. Elinde olanı korumaya çalışıyor. Bunun gitmemesi, bu gitmesin de gerisi benim için önemli değil. Yani bu artık ne? Bu o yani mağlubiyetin bir bir nişanesi, bir alameti. Sonra evet 25. fasıl onu okumuştuk. 27-26. fasıl Arapların hakim oldukları beldelerin kısa sürede yıkıma uğradıkları hakkında. Ya niye diyor yani bedevilerin hakim oldukları bölgeler tez zamanda yıkılıyor? Demiş çünkü onlar diğer topluluklardan uzak bir şekilde çöllerde yaşayan yabani topluluktur. Onlar bu özellikle kişiliklerinde iyice yerleşip sağlamlaşmış. Evet vahşi yani insanlarla geçinemezler. Yani bir büyük yani bir topluluk meydana getirip yani içinde o sağlıklı bir topluluk yani meydana getiremezler. Bencildirler. Yani her biri hani hürdür. Kendi kafasına göre hareket eder. Dolayısıyla yani hayatlarına yön veren aslen nedir? O intikal hali. Yani bir yerde yerleşmez. Orada bir yerleşik bir hayata geçmeyi aslen hedef kılmaz bedevi. Tabii şimdi böyle bir fikir yapısı doğrudan neyi sağlıyor? Tabii böyle insanlar yani bir toplum meydana getiremezler. Toplum meydana getirmedikleri için yerleşik bir hayata da geçmedikleri için ne sürekli tüketim halindeler. Ve etraflarında olan şeyleri daima ne derler? Kendi tüketimleri için heba ederler. Zayi ederler. Tamam. Dediği gibi mesela örneğin Araplar diyor taşlara sadece tencerelerin altına koymak için ocak taşı olarak ihtiyaç duyarlar ve bunun için binaları yıkarak taşları alıp götürürler. Yani bu aynı bizim vahşi hallerimiz gibi. Hani burada elektrik direklerini yakmak için söküldüğü gibi veyahut da elektrik direkleri, elektrik tellerini artık ne bileyim yani belirli şeyler için söktüğümüz gibi veyahut da adamın yani 12 senede mi ne kaç senede o Zezon'daki o elektrik santralını 12 senede zor yapmış adam bahçe duvarı yapmak için ne bileyim şuraya bırak bir şey yapmak için onu paramparça ettiler. Niçin? Çünkü burada kalmayacağız ki. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. Yani ne yani o 20 sene ilerisini düşünmenin ne manası var? Yani kimse demedi ki yani burada bir gün olacak elektrik olacak. Elektrik tellerine, elektrik direklerine ihtiyacımız olacak. Bak orada bir elektrik santralı var. Onu bir zaman gelecek onu faaliyete sokacağız. Dolayısıyla lazım olacak. Yani bunları heder etmeyelim. Lazım olacak. Şu binalar yani sadece binaları içindeki eşyaları çıkarmak, anı yani kapatmak. Anı, o andaki ihtiyacı kapatmak, karşılamak.
Hocam bir duvarı kapları alıp yapıyorum. Bir duvarı kapları çıkıp yapıyorum.
İşte niye? Evet niye? Çünkü yani şey yok. Tamam yani işte o yani toplum oluşturma, bir toplumu meydana getirme fikrine sahip olmadığı için. Geçen zaten demiş yani cihat hareketinin vahşi zamanları bunlar. Hani iyice tam manası bedevi oldukları dönemler. Sadece yani savaşa odaklanmış, öldür ve yani anı yaşa. Anı yaşa. Tam ileri yönelik herhangi bir yatırım yapmak yok. Ha böyle olduğu için de mesela bak ne diyor? İşte ne bu bir hani bu sabit olmamak işte yerleşmemek yerleşik hayata sahip olmamak artı işte tabiatında yani bu bedevinin tabiatında olan o yağmacılık insanların elinde olan şeyleri almak ondan yani güçle alarak artı tabi böyle olunca yani fikri gelişimlere karşı tamamıyla kapalı olmaları ve bunu ortaya koyanları da önemsememeleri, değer vermemeleri. Fikir sahibi insanlar böyle topluluklar içerisinde önemsizdir. Önemli olan nedir senin? İyi bir savaşçı olman.
Ondan sonra Suriye'nin eskiden kıymet görmesi gibi hocam. Ondan sonra Suriye. İlk zamanlar kıymet görmemiştir.
Evet, evet, evet, evet, evet, aynen öyle. Ha. Mesela cihadın o dönemlerinde bütün yani böyle fikir sahibi olan insanların bir ehemmiyeti yoktu yani. Veya da düşün yani bak şu anda mesela sahada sağda solda mesela bir marangoz işte ne tamirci veyahut da işte falan filan şöyle yani el sanatı var. Şu anda onlar önemli olmaya başladı. Evvelinde o adam bir ibadçıydı yani. Çok iyi savaşçı olmadığı için de çok da önemli değildi. Tamam ama şimdi önemli olmaya başladı. Niçin? Çünkü şimdi yerleşik hayata geçtiğin için evin var. Evini önemsiyorsun. Evin içerisinde güzel mobilyalar olmasını istiyorsun. Aa diyorsun a falan falan kardeş mobilyacıydı. Marangozdu. Veyahut da şimdi araban var. Arabanı önemsiyorsun. Diyorsun falan falan kardeş tamircidir. Vesaire. Tamam yani bu el sanatları da ne zaman değere biniyor? Artık işte bir abi içtimai bir hayat geliştiği zaman. Ya bu tabii Bedevilerde yani tamamıyla yok değil ama yani çok zayıf. Artı yine diyor yani bu beldelerin yıkılmasının sebeplerini sıralıyor burada. Yine bir sebeplerden birisi nedir? Çünkü Bedeviler o toplumun sağlıklı bir şekilde varlık sürdürebilmesi için lazım gelen hükümlerin uygulanmasına yönelik de gayet yani ilgisizdirler. Yani böyle bir şey önemli değil. Yani bir nizam var mı yok mu, adil bir düzen kurulmuş mu kurulmamış mı bu hiç önemi yok. Önemli olan nedir? Kendi yeme içmesi, kendi zenginliği. Bunu yani özellikle mesela bu şey fırkalarda görebiliyorsun hala. Bu ÖSO fırkalarında. Tamam yani bir bölgede düzen oluşturmanın bir önemi yok. Niye önemi yok? Çünkü mesele kendi ceplerini doldurmak. Hatta düzen oluşturmak ne ediyor bu sefer? Bu maksadın yani tersine işliyor. Dolayısıyla bilakis düzensizlik istiyorlar. Ki yani işte her yerde haciz kurabilsinler. Her yerde herkesten para alabilsinler. Herkesten işte ne bileyim cezalandırabilsinler. Dolayısıyla düzensizlik lazım. Tam bu bedevi topluluklarda. Dolayısıyla elbette bu tamam ne? Bu bir tepki meydana getirecek. Yani senin asıl şeyin ne? Yani asıl senin güç kaynağın o asabiyetindir. E asabiyetine zarar vereceksin. İnsanlar artık senin aleyhine dönecek. Ve dolayısıyla bu şekilde er geç yani işte iktidarın yıkılacaktır. Artı yine sebeplerin birisi diyor. Çünkü işte esasta yatan bu asabiyet elbette ne? Aynı zamanda yani iktidar, güce dayalı bir iktidar olduğu için yani o iktidara karşı talepler çok fazla oluyor. Yani insan birçok çok insan yani o iktidar sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla onu nasıl hallediyorlar genelde bu bedevi topluluklar? İşte bir şeyin birçok emiri olması. Çünkü o rekabet çok olduğu için herkese de şimdi mesela 10 tane adam var. Hepsi güçlü. Hepsi emir olmak istiyor. Şimdi bir tanesi emir yaparsan diğer 9'u muhalif olacak. Dolayısıyla ne diyorlar bu topluluklar? Onun da emir yapıyor. Hepiniz de emir olun. Aynen Kılıçdaroğlu yaptığı gibi. Ben Cumhurbaşkanı başkanı olayım. Siz de hepiniz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Gibi. Tamam. Bu da elbette ne diyor? İşte bu da zamanıyla yani o işte düzensizlik ya bu da o işte o şeyin toplumun çökmesini ve başkasının o topluma galip gelmesini sağlıyor. Sonra demiş ne kadar kaldı? 2 fasıl kaldı. Evet. 27. fasıl Arapların ancak peygamberlik, velilik veya büyük bir dini yöneliş gibi dinsel sahipler ile devlet olabileceği hakkında. Bu çok önemli hakikaten. Yani bu Bedevi topluluk, tamam şu bahsettiğimiz bu Bedevi topluluk. Yani güce dayalı ve işte bu asabiyet üzeri kurulmuş olan bu toplumu birleştirmen, aslen bir arada tutman ve bir hedefe doğru yönlendirmen, bu çok zor bir iş. Tamam, çünkü daima en güçlü olan kazanır. Böyle toplulukları diyor birleştirmek ve bunları bir hedefe yönelik birleştirmenin şeysi, tek yolu nedir? Yani dini bir gaye yüklemek. Yani din ancak böyle toplulukları terbiye edebilir. O da niçin? Çünkü ortak olarak herkesin ortak olarak kabul ettikleri bir üstünlüğü var dinde. Tam din hepsinin ortak kabul ettikleri üstün bir makamda. Daha güçlü. Yani işte bir peygamber böyle bir topluluğa geldiği zaman kimse onun peygamberliğini tartışmaz, itiraz etmez. Çünkü onun üstünlüğü kabul edilir. O bizden daha üstün. Dolayısıyla o güç bizden daha güçlü yani. Mesela herkes ona boyun eğer. İşte onun için işte Araplar da, Araplar netice bedevi bir topluluk idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelişiyle hepsi ona boyun eğdiler. Çünkü o daha güçlüydü. Çünkü Allah'ın elçisiydi. Çünkü Allah azze ve celle işte onu destekliyordu kudretiyle. Ve Allah'ın kudretine kim karşı gelir? Dolayısıyla hepsine boyun eğdiler. Bütün sadece bak sadece boyun eğme, her biri tamam biz seni kabul ediyoruz değil. Hepsi bir araya geldi. Hepsi toplandı. Yani o asla bir araya gelemeyecek, asla bir insan altına ittifak, insan altına ittifak edemeyecek o topluluklar hepsi ne? Bir araya geldi. Hepsi bir ümmet oldu. Hepsi bir ümmet oldu. Niçin? Çünkü işte o, yani o dini sahipledi, yani o dini gayeyle. O onları bu hale sokan işte dinin onları terbiye etmesiyle. Dolayısıyla yani bu tür yapılar çok hakikaten çok din ile birleştikleri zaman ve dini bir terbiyeden geçtikleri zaman ve dini hedefler aldıkları, sahip oldukları zaman çok faydalı oluyorlar. Din için, Allah için, Allah'ın dini için, İslam için çok faydalı topluluklar oluyor. Hatta diyebilirsin ki yani şart mahiyeti takribi diyebilirsin. Ama işte şöyle bir yönü de var. Onu da iyi anlamak lazım. Şimdi bu bedevi toplulukların esası bedeviliktir. Dolayısıyla esasları nedir? Vahşiliktir, düzensizliktir. Esasları güç merkezlidir yani. Tamam. Ha şimdi onları böyle faydalı bir topluluğa dönüştürmüş olan nedir? Dine itaatleridir. O zaman onları bu fayda halinde olmayı sağlayan nedir? Dinleridir. Ha din zayıflamasıyla beraber ne diyorlar? Asıllarına dönüyorlar. Asıllarına dönüyor. Asılları da nedir? İşte o vahşetleri, o düzensizlikleri, o adaletsizlikleri, insafsızlıkları vesaire. Bu buna dönüyor. Dolayısıyla dinin zayıflaması demek bu topluluklarda o yine o eski yani o bedevi hallerine dönmeleri manasına geliyor. Tamam, bu da yani bunlar hepsi, bak bunlar hepsi işaretler, alametler. Bunlarla sen bir toplumun nereye doğru gittiğini kestirebilirsin. Hatta yani belki %100 oranla değil ama %100 oranına yakın bir ölçüde kestirebilirsin.
Toplumda vahşilik artmışsa diyorsa ki dinsel olarak azalmış. Bir toplumda vahşilik artmışsa diyorsa ki dini olarak bunlar...
Evet abi, dine bir zayıflama var. Bir toplulukta eğer artık o yani ahlak kuralları bozuluyorsa, işte o düzen yıkılıyorsa, evet işte dine bağlılık zayıflıyorsa, o zaman bil ki orada tekrar bedeviliğe doğru bir dönüş var. Bedeviliğe dönüş yani tekrar o güç merkezli toplum. O istediğini yapar. Evet, son olarak da 28. fasıl yok. Bir sonuncudan evvel. Evet. Bunu okumuştuk değil mi? 20 Arapların devlet idare etmeyi en uzak millet oluşuru hakkında. Tam 28. fasıl Arapların devlet idare etmeye en uzak millet oluşları hakkında. Araplar burada şimdi tabii esas itibarıyla Bedevi topluluk ama yani Arapları da buna dahil edebilirsin. Çünkü Araplar da neticede Bedevi bir topluluktur esas da. Tabii yani gelişmiştir. Ondan sonra Hadari bir topluluğa da dönüşmüştür. Ama esas itibarıyla yani. Evet. Niye devlet idare etmeye uzaktırlar? Diyor ki çünkü birincisi yani kendi başlarına buyrukturlar. İşte o zor şartlardan çıkmaları sebebiyle bedevi hayat onlara böyle bir yani vasıf kazandırmıştır. Artı reisleri diyor yani bedevi topluluklarda reisler genellikle onlara yani muhtaçtır. Yani alt tabana savaşçılara muhtaçtır. Çünkü zaten yönetim neye bina ediyor? İşte asabiyet o güce bina ediyor. Dolayısıyla onlarla iyi geçinme durumundadır. Yine başka bir sebep demiş. Sadece insanların ellerindeki malları almayı düşünmeleri ve bunun içinde insanlar arasında düzen sağlamayı da böyle bir dertleri olmayışları. Bundan ötürü aslen yani bedevi topluluklar devlet idare etmekten çok uzaktalar. Tamam. O yani birbirlerinin kopuk olmaları, bencillikleri, o vahşi yönleri daha ziyade işte mal kesbetme derdinde olmaları ve düzen umumen düzen kurma zaten taraftarları değiller. Ha demiş ancak dini bir yönelişin tabiatlarını değiştirip onları bu olumsuz özellikten arındırması, kurtarması mümkündür. İşte bunun için biz işte Arap mesela Arap Bedevileri, Bedevi topluluk ne İslam'la tanışınca işte bak nasıl bir İslam hadara, nasıl bir İslam medeniyeti ortaya çıkardılar. Tamam bu ister yani Emeviler olsun, ister Abbasiler olsun ki ondan sonra zaten artık Arap bir iktidar olmadı. Yani son Arap, Safyan Arap sultanlık, hilafet, Abbasi hilafetidir. Ondan sonra hilafet artık yani hilafet olmasa da yani Acemlere geçti. Ve 900 küsürde de yani bir fiilde zaten hilafette Acemlere yani Türklere geçti. Osmanlı'ya yani. Ama işte demden dediğim gibi burada da işte ona dikkat edilmesi lazım. Yani bedevi toplumu böyle bu hale sokan dini bütünlüğü ise o zaman dinin zayıflaması da yine onu tekrar o bedevi haline döndürecektir. Sonra 29. fasıl demiş bedevi kabilelerin şehirlere mahkum oluşları hakkında. Şimdi bundan sonraki artık konu ne olacak? Üçüncü bölüm devletler, hükümdarlık, hilafet, devlet yöneticilerinin dereceleri ve bütün bu hususlarla ilgili durumlar hakkında. Tabi bu şimdi yani hadari topluluk olacak. Yani şehir toplumu, devlet kurmuş vesaire. Şimdi buna bir geçiş olarak, konuya geçiş olarak diyor ki bedeviler her daim nedir? Şehirlere muhtaçtır. Niçin? Çünkü bedeviler kendi ihtiyaçlarını tamamıyla, bütünüyle karşılayamazlar. O sahravi hayat ister istemez yani bir şeyler satacak, onun karşına altın, gümüş alacak veyahut da sadece şehirlerde yani alabileceği bazı maddeler var. Dolayısıyla şehire muhtaç yani öyle böyle. Dolayısıyla şehirle bir şehirlilerle bir teması olacaktır muhakkak. Artık kendi arasında mesela malum olmayan ama ihtiyaç duyduğu şeyleri de şehirde yaptıracak. Dolayısıyla şehir en mühim yani şehire ihtiyacı vardır. Dolayısıyla şimdi yani o şehir ahalisi de bu eski zamanlarda böyleydi. Yani şehir devletleri olduğu dönemlerde şimdi o etrafında yaşayan bedeviler o şehire şehri hükmeden o hükümdar ile bir alakası bir ilişkisi olması gerekiyordu. Ne manada muhtaç olduğu için boyun eğiyordu yani. Boyun eğmesi gerekiyordu. Dolayısıyla asıl olan budur. Yani eğer diyor işte bu şehrin bir hükümdarı varsa, o zaman güçlü ve galip oluşundan dolayı o hükümdara bağlanıp sözünü dinlerler. Bedeviler. Ama eğer bu şehrin böyle bir şeysi yok ise, hükümdarı yok ise, o zaman nasıl cereyan edecektir? O zaman şimdi yine o şehrin bir nizam düzeni olması lazım. O düzeni yöneten birisi olması lazım. Yani daha önce de hükümdar ve reis ayrımı yapmıştı. Çünkü hükümdar yani mutlak güç sahibi olandır. Ama reis tebaasının ona itaatiyle güçlü olan. Tamam. Reis. Dolayısıyla her haliyle şehir, yani bir şehir toplumunda bir reis olması gerekecektir. Şimdi bu reis nasıl yani iktidarını sağlayacak? Ya insanlara yani hizmet sunarak ve maslahatlarını sağlayarak, ihtiyaçlarını karşılayarak, yani gönülden o şehir halkı gönülden ona itaat edecekler. Ya böyle sağlayacak ki bu o zaman bu konuda sorunlar çok olmaz. Veyahut da ama güç kullanarak şehir halkını kendisini itaate zorlayacak. Ha, güç kullanması ne demek oluyor? Güç kullandığı zaman muhakkak ona muhalif olanlar da çıkacak. Tamam, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla yani o güç kullanman demek aynı zamanda muhalefeti de oluşturman demek. Kendine karşı bir muhalefet de oluşturman demek. Şimdi saat o dönemlerde tabii vaka nasıldı? O şehir var. Şehrin etrafında işte bedevi ahali yaşıyor. Dolayısıyla zaten o yani sahra bölgesi zaten yaşanabilecek olan yerler, zaten yaşayanlar var. Şimdi o şehir içerisinde muhalefet olanlar, onlar aslında şehri terk etmek isteyeceklerdir. Ama yani şehrin etrafındaki o bölgeler zaten meskun olduğu için gidemeyecekler bir yere. Yine şehirde kalma mecburiyetine kalacaklar. Dolayısıyla o muhalefet, o ihtilaflarını ve muhalefet faaliyetlerini nerede yürütecekler? Şehirde yürütecekler. Ve bu da ne edecek? Elbette şehrin huzurunu öyle böyle bozacaktır. Yani reisin de yani iktidarını zaman zaman zayıflatacaktır vesaire. Yani çatışmalar falan çıkacaktır. Ha, bedeviler bu arada kimin yanında yer alacak? Reisin yanında yer alacak. Çünkü bedeviler şehre muhtaçlar. Dolayısıyla kim orada yönetimdeyse onlar beraber hareket edeceklerdir. Tamam, bu yani bir geçiş mahiyetinde sonraki bölüme. Tamam, böylece şimdi bedevi, yani bedevi topluluk ve bedevi toplumun işte özellikleri, vasıfları vesaire işledik. Bu inşallah anlaşıldı değil mi? Çünkü bu yani hakikaten çok muhim ve geçen işte bahsettiğimiz gibi yani biz bugün yani cihat hareketini nereye yerleştirelim diye sorsak, bedevi midir yoksa hadare midir? Yani işte bak işte cihat hareketi muhakkak neydi? Bedeviydi yani, tamam mı? Kesin. Bedevi bir hareketti. Ama işte bak son yıllarda ne etti? Yani artık işte hadari olmaya doğru dönüştü. Yani bu da artılar var, eksiler var. Yani hadari toplumunda inşallah gelecek derslerde işleyeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente.